Ayrım 21, sayfa 268. Zaman zaman kendini gittikçe saran, hatta sıkan bu insanüstülük çerçevesini kırmak, bulutlardaki tahtından inmek, ayağını gene eskisi gibi günlük hayatın sert toprağına basmak istemiştir. Hatta bir defasında Cumhur Reisini bırakarak başvekil olmak, sabahın erken saatlerinde bürosuna gidip akşamın geç saatlerine kadar işler, meseleler arasında aktif bir iş adamı olmak arzularından etrafına bahsetmiştir. Ama bu mümkün müydü? Elbette ki hayır. Çünkü o artık yalnız bir baş değil, bir kahramandı. Kahramanı ise bir büronun dar duvarları arasında evvela onu yaratanlar yadırgar. Kaldı ki kahraman doğar, yükselir ama bir daha hareket noktasına dönemez. İkinci adam tek adamın bütün bu gelişmeleri, şekilleşmeleri ve ruh değişimleri arasında onun yanında kaldı. Gazi'nin eski arkadaşlarından başlanılan hareketten kopmayan yahut onun dışına itilemeyen bir insan olarak kaldı. Burada İstiklal Savaşı'nın siyasi eğilimli ve önder kabiliyetli mücadele arkadaşları bahis konusudur. Yoksa zaferden sonra da ordu saflarında ve siyaset alanı dışında kalan değerli bir kumanda kadrosu vardı. Bir siyaset adamı olmayan Mareşal Fevzi Çakmak bu arada zikredilebilir. İkinci mecliste bu ordu kadrosunda vazife alanlar olmuştur. Fakat bunlar mecliste ve kabinede daha ziyade vazife adamı olarak çalıştılar. Mücadeleden sulh devrine geçen ve mecliste yer alan sivil kadro içinde de lider ve önder vasfı gösteren şahsiyetler belirmedi. Böyle olunca da İsmet Paşa tek adamın hemen bütün hayatı boyunca onun yanında ve siyaset alanında bir ikinci adam olarak kaldı. Bu neden böyle oldu? Bu sorunun cevabı ancak tek adam ve ikinci adamın hikayelerinin ve şahsiyet ve özelliklerinin baştan sona incelenmesinden sonra verilebilir. Bizim şimdilik burada kaydedebileceğimiz sadece bunun vakıa olduğudur. Yani öyle olmuştur ki Mustafa Kemal'in sivil ve asker hem siyaset eğilimleri hem liderlik kabiliyetleri olan başlıca arkadaşları birer suretle onun çevresinden kopmuş, böylece de ikinci adam orada ve onun yanında en yakın insan olarak kalmıştır. Bu kitapta da ve sırasında değinilecek olan bu gelişmeler tek adamın 3. cildinde ayrıca işlenmiştir. Hülasa zaferden sonra ikinci adam bir insanüstü ile çalışacaktı. Bir insanüstü ile haşır neşir olacaktı. Bu iki insan arasındaki hak ve vazife münasebetleri herhangi bir cumhuriyette parlamento yoluyla gelen bir devlet reisiyle bir hükümet reisi arasındaki belirli, kaideli, kayıt ve şartlı münasebetler olamazdı. Bu iki insan arasındaki münasebetler nizami, kendi özel şartları içinde kendi kendine şekilleşecekti. Gerçi görünüşte vazife ve sorumlulukların sınırları belliydi. Çünkü onlar da şeklen meclis yolundan, parti yolundan, seçim yolundan gelmişlerdi. Ama bu meclis, bu parti, bu seçim öyle bir tek parti idaresiydi ki bu idarede yalnız o tek partinin değil, hatta meclisin de devletin de işleyişine, onların kuruluşuna önder olan tek adamın iradesi ister istemez damgasını vuruyordu. Hatta denebilirdi ki bu tek adam yalnız devleti kurmakla kalmamış, kendi iktidarını da gene kendisi yaratmıştı. Hülasa ikinci adamın önündeki iş sordu. Lozan'dan sonra Ankara'da işine başlarken mecliste, hatta Lozan'ı kazanmış olmasına rağmen denilebilir ki ona yalnız Mustafa Kemal güveniyordu. 11 Ağustos 1923'te Millet Meclisi ikinci dönem çalışmalarının başladığı aynı gün İsmet Paşa da Lozan'dan Ankara'ya döndü. 13 Ağustos'ta meclis Gazi Mustafa Kemal'i yeniden başkanlığa seçti. Ali Fuat Paşa da gene ikinci reis oldu. 14 Ağustos'ta yeni kabine kuruldu. Başvekilliğe Fethi Bey Okyar getirilmişti. Kabine şöyle teşekkür etti. Başvekil Fethi Bey, Şeriye Vekili Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi, Milli Müdafaa Vekili Karas Mebusu Kazım Paşa, Marif Vekili Adana Mebusu Safa Bey, İktisat Vekili İzmir Mebusu Mahmut Esat Bey, Sıhhiye Vekili Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur Bey, Maliye Vekili Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Bey, Adliye Vekili İzmir Mebusu Seyit Bey, Nafa Vekili Diyarbakır Mebusu Zülfü Bey, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekili İstanbul Mebusu Fevzi Paşa. Lozan Anlaşmaları'nın tartışılması da 23 Ağustos'ta tamamlandı. 14 muhalif ve 213 muvafık oyla anlaşmalar kabul edildi. Meclisin önünde artık barış içinde çalışma açılmış bulunuyordu. Yeni kabineyi kurmaya Fethi Bey memur edildi ve kabine süratli kuruldu. İsmet Paşa bu kabinede hariciye vekiliydi. Günün ilk problemi kadrolaşmıştı. Çünkü memleketin idaresi her şeyden evvel bir siyasi kadroya, yani bir partiye ihtiyaç gösteriyordu. Böyle bir siyasi parti ise yoktu. Birinci Millet Meclisi son devresinde kendi içinde parçalanmıştı ve kendi kararıyla dağılmıştı. İkinci Millet Meclisi'ne gelen mebuslar ise Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namzetleri olarak seçilmişlerdi. Fakat bu cemiyet bir parti değildi. Meclis açıldıktan sonra bu işin şekilleştirilmesi lazımdı. Gazi Mustafa Kemal, halkçılık esası dahilinde bir parti teşkil edeceğini zaten daha seçimlerden önce açıklamıştı. Bu fırkanın ilkelerini 9 maddelik bir beyanname şeklinde yayınlamıştı. Meclis açıldıktan sonra 7 Eylül'de hazırlık çalışmaları başladı. 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası kuruldu ve 11 Eylül'de Gazi Fırka Genel Başkanlığı'na getirildi. Meclisteki müdafaa-i hukuk mebusları, yani mebusların hepsi bu fırkanın meclis grubunu teşkil ettiler. Bir taraftan da Lozan Antlaşması hükümlerinin uygulanması işleri gelişiyordu. 2 Ekim 1923'te İstanbul Yabancı İşgal Kuvvetleri tarafından boşaltıldı. 18 Eylül'de Edirne'nin Karaağaç Bölgesi Türk İdaresi'ne geçti. 13 Ekim'de başta İsmet Paşa olmak üzere diğer 14 arkadaşın imzaladıkları bir takrir meclis başkanlığına verildi. Ankara'nın başkent olması istendi. Bu önemli bir hareketti. Yeni Türkiye gözlerini artık Anadolu'ya döndürüyordu. Yeni devletin idarecileri artık Ankara'da yerleşiyorlardı. Bu teklif takririne dayandığı prensipler şunlardı. Türkiye devletinin makarri idaresi için Büyük Millet Meclisi'nde karar vermek zamanı gelmiştir. Bir devletin merkezine tayin için esas olacak düşünceler yeni Türkiye'nin makarri idaresinin Anadolu'da ve Ankara'da intihap olunmasını emreder. Devletin makarri idaresinin yeni bir şekilde tesis ve inkişafına bir an evvel başlamak ve dahili ve harici tereddütlere nihayet vermek için aşağıdaki kanun maddesinin kabulünü arz ve teklif ederiz. Türkiye Devleti'nin makari idaresi Ankara şehridir. Bu takrir neticesindedir ki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na bir madde eklenerek Ankara Türkiye'nin başkenti ve idare merkezi oldu. İsmet Paşa ve arkadaşlarının takrirleriyle gerçekleşen bu işi Mustafa Kemal'in çok daha önceden tasarladığı anlaşılmaktadır. Mesela şu satırları okuyalım. Siyasi başkentimiz Anadolu'nun ortasında kalacaktır. Batının ve Doğu'nun temsilcileri bizimle bu başkente temas edeceklerdir. Bu başkentte her türlü diplomatik meseleler görüşülecektir. Bu başkentte memleketin iç ve dış politikası idare edilecektir. Bu başkentte milletin sinesinden doğan hükümet çalışacaktır. Berthe G. Gaulis, Angora, Constantinople, Londres. Mustafa Kemal'in daha önce ve bir yabancı yazara verdiği bu beyanlarda heyecan verici bir hava var. Şimdi işte bir hayal hakikat oluyordu. Ama İstanbul'daki Bizans havası da hortlamakta gecikmedi. Ankara'ya ve Ankara'nın başkenti oluşunda öncü görünen İsmet Paşa'ya karşı saldırılar başladı. Bu saldırı bilhassa İstanbul basınında dile geliyordu. Başvekil Fethi Bey ve bazı arkadaşları da hükümetin alması lazım gelen böyle bir kararı İsmet Paşa ile arkadaşlarının bir kanun teklifi şeklinde meclise getirmelerinden şikayetçi görünüyorlardı. Meclisin içinde ise bütün mebusların tek bir parti grubu teşkil etmelerine rağmen hemen bir takım hizipler belirmişti. Gazi Nutuk'ta bu gelişmeyi şöyle özetler. Nutuk, sayfa 485-1927 baskısı. Meclise bizim görüş ve faaliyetlerimizle anlaşma ve beraberlik aramaya lüzum görmeksizin müstakil ve gizli çalışan bir hizip belirdi. Bu hizip saf ve iyi niyetli görünerek bütün fırka mensuplarını kendi görüşleri lehine çevirmeye muvaffak oldu. Bu hizip kendi beğendiği kimseleri ileri sürmek çabasındaydı. Eski başvekil Rauf Bey'i Ali Fuat Paşa'dan boşalan Ali Fuat Paşa 14 Ekim 1922'de meclis ikinci reisliğinden ayrılarak ordu hizmetine döndü. Meclis ikinci reisliğine geçmek hazırlığındaydı. Kabinede boşalan dahiliye vekiline de Gazi'nin istemediği bir zatı seçmek yoluna gidiliyordu. Ama Fethi Bey kabinesine karşı çıkanlar da vardı. Daha ziyade genç, mücadeleci kimselerin katıldığı bir cereyanın İsmet Paşa etrafında toplanmak ve İsmet Paşa'yı daha ilerilere getirmek isteyenler olduğu da söyleniyordu. Meclisin büyük çoğunluğu ise İsmet Paşa'ya karşı alerji içindeydi. Bu arada Fethi Bey, Rıza Nur Bey ve İsmet Paşa arasında anlaşmazlıklardan da bahsediliyordu. Hükümetle partinin de görüş birliği yoktu. Nitekim parti grubu 25 Ekim'de Rauf Bey'i meclis ikinci reisliğine ve Sabit Bey'i dahiliye vekiline namzet olarak intihap etti. Ama 27 Ekim'de hükümet istifa zorunda kaldı. Buhran başlamıştı. Ali Fuat Paşa siyasi hatıralar Kısım 2'de meclis ikinci reisinden ayrılıp İstanbul'a hareket ederken Gazi'nin kendisine Rauf Bey'e verilmek üzere bir mesaj tevdi ettiğini yazar. Gazi bunu Rauf Bey'den meclis ikinci reisini kabul etmesini istiyordu. Rauf Bey Ali Fuat Paşa'ya göre kendisini istifaya zorlayan sebepler henüz ortadan kalkmadığı için bu teklifi kabulü mazur olduğunu söyler. Bu sebeple ise pek de belli değildir. Çünkü Rauf Bey aynı gün ve Ali Fuat Paşa'ya şunları da söyler. Gazi Lozan'ın ikinci safhasında eski ve çok samimi arkadaşım İsmet Paşa ile devam eden yazışmalarda çıkan anlaşmazlıkların beni istifaya mecbur ettiğini sanarak İsmet Paşa'yı harici vekaletinden dolayısıyla icra vekilleri heyetinden uzaklaştırmayı deruhte edeceğini söyledi. Ben bilakis İsmet Paşa'nın herhalde bilhassa harici vekilinde kalmasını söyledim. Halbuki yalnız sıhhi sebebin Rauf Bey'i hatta İsmet Paşa'yı istasyonda karşılamaktan bile alıkoyduğu tabii düşünülemez. Çünkü aynı gün Rauf Bey O zamanki yol şartlarına tahammül ederek Sivas gibi uzun bir kara yolculuğuna çıkabilmişti. Gazi ise nutukta şöyle konuşur. Sayfa 485. Rauf Bey'in meclis ikinci reisine seçilmesini uygun bulmuyordum. Çünkü Rauf Bey daha dün vekiller heyeti reisiydi. O makamı ne gibi duygular altında terke mecbur olduğu artık biliniyordu. Her şer onu gösteriyor ve öyle sanıyorum ki bu olayların, çatışmaların ve kırgınlıkların altında da sadece ve kuvvetli bir İsmet Paşa alerjisi yatar. Olaylara bu gelişmeler açısından bakılınca da İsmet Paşa'nın mücadele bana karşıydı. Zaman zaman kırgınlık, kıskançlık, benim vaziyetimi arkadaşlar güçlükle hazmediyorlar sözlerinde bir gerçeğin ifadesini buldum. Gerçi bu buhranın başlangıcını daha eski günlere de götürürler. Mesela o sırada meclis ikinci reisinden çekilerek orada da vazife alan Ali Fuat Paşa bu başlangıcı İstanbul'un başkent seçilmesi günlerini hatta daha gerilere götürür. Çünkü mesela 2 Ekim'de ve İstanbul'un yabancı kuvvetlerden kurtuluşu münasebetiyle 6 Ekim'de yapılacak şenliklere meclis namına katılmak üzere İstanbul'a giden 14 kişilik heyeti Haydarpaşa istasyonunda hiç kimse karşılamadı. Sebebi bir türlü iyi açıklanamayan bu olay mecliste büyük kaynaşmalara sebep oldu. Sonra İstanbul'da bazı eski arkadaşların durumu da Çankaya'yı tedirgin ediyordu. Mesela Ali Fuat Paşa ve Konya'daki askeri müfettişlik görevine başlamadan önce gitmişti. 29 Ekim sabahı Haydarpaşa garında Rauf Bey, Rafet Paşa ve Doktor Adnan Bey tarafından karşılandı. Gazi'ye göre Rafet Paşa İstanbul'un payitaht kalması lüzumuna inananların başındaydı. Ona göre bu zatlar İstanbul'un payitaht olması lazım ve mukadderdir diyorlardı. Şeyh Sökmen Süer bu defteri ve çok değerli hatırayı bir nakil sırasında ne yazık ki kaybetmiştir. Araştırmaktadır. Bulunması inkılap arşivimiz için ne kadar kazançlı olacaktır. İstanbul temasları çeşitli tefsirler davet ediyordu. İstanbul gazeteleri de şüpheyi besleyecek yazılar yazıyor, resimler neşrediyorlardı. Meclisteki buhran ise çözülecek yerde derinleşiyordu. Karışıklık vekillerin seçilmesi şeklinden geliyordu. Her vekili meclis ayrı ayrı tartışarak seçiyordu. Yeni kabineye girmek için mücadele edenler ise büyük bir yekün tutuyordu. Hülasa buhran halledilecek gibi görünmüyordu. Gazi'ye göre ise muhteris bir hizip meclisi işgale çalışıyordu. Bunun üzerine Çankaya bazı tedbirler düşündü. Bazı tertipler aldı. İstiklal Savaşı sırasında Garp Cephesi Kurmay Başyaveri olup çeşitli görevlerden sonra Mebus ve İçişleri Bakanlığı da yapmış olan Şükrü Sökmen Süer de hatıra olarak kalan bir küçük cep defterini Şevket Sökmen Süer bu defteri ve çok değerli hatırayı bir nakil sırasında ne yazık ki kaybetmiştir. Araştırmaktadır. Bulunması inkılap arşivimiz için ne kadar kazançlı olacaktır. Her defasında heyecanlarla okumuşumdur. Bu defter dar, uzunca kağıt kaplı, en basit cinsinden incecik bir defterdi. Zaten 5-10 yapraktan ibaret olan defterinde ancak birkaç sayfası kullanılmıştı. Yazılar kurşun kalemle yazılmıştı. Bununla sanki yatağında uyku tutmayan bir insanın gecenin kim bilir hangi geç saatinde şöylece yatağında doğrulup da kim bilir nereden eline geçen bu derme çatma defterciyi mutlaka çiziktirmek lüzumunu duyduğu kısa perakende notlar gibiydi. Bu notlar Gazi Mustafa Kemal'indir. Cumhuriyetin ilanına karar verdiği gece yazılmıştır. 28 Ekim günü geç vakit Gazi toplantı halinde bulunan Fırka İdare Heyeti tarafından davet olunmuştu. O saatler parti grubunda buhranın zirve noktasına çıktığı saatlerdir. Bir türlü kabine kurulamamaktadır. Gazi vaziyeti görmüştür ve artık müdahale saati çalmaktadır. Parti idare heyetine şöyle böyle bazı tavsiyelerde bulunarak meclis binasından ayrılır. Gece basmıştır. Meclisten çıkarken koridorda onu bekleyen Kemalettin Sami ve Halit Paşalara tesadüf eder. Onlar Ankara'yı henüz o gün gelmişlerdir. Gazi ile görüşmek isterler. Gazi, Milli Müdafaa Vekili Kazım Paşa'yı da yanına çağırır. Hem onu hem de onlar vasıtasıyla bu iki generali Çankaya Köşkü'ne yemeğe davet eder. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'yı kendi yanına alarak meclisten ayrılır. Çankaya'da kendisini görmeye gelmiş bulunan Rize Mebusu Fuat, Afyon Mebusu Ruşen Eşref Beyleri de yemeği alıkor. Yemekte sessiz ve dalgındır. Belli ki kafası bir şeylerle yoğrulur. İşte bu arada birden, "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz." diye haykırır. Tabii herkes bu fikre katılır ve yemeğe çabuk son verilerek sofra terk edilir. Ama o sırada ertesi günkü hareket tarzı hakkında tertipler alınır. Arkadaşlar vazifelendirilir. Ondan sonra misafirlerin hepsi yolcu edilir. Yalnız İsmet Paşa Gazi'nin yanındadır. Orada kalır ve hemen bir odaya geçilir. Bir masaya oturulur, anayasa açılır. Şimdi tek adamla ikinci adam orada cumhuriyetin kanununu hazırlayacaklardır. Gazi küçük, basit not defterinin gayrimuntazam sayfalarında, hatta şuraya buraya dağınık sayfalarında işte o akşamın bu olaylarını notlandırmış. Nitekim sonra 1927 nutkunda da bunlara değinmiştir. İş teşkilatı esasiye kanunda bir değişiklik suretiyle başarılacaktı. Öyle de olur. İsmet Paşa dönüşte kağıtları değiştirecek yahut eklenecek maddeleri yazar. Bozar, hep beraber işlerler. En sonunda bunlar derlenir, toplanır. Nihayet ertesi gün Gazi'nin fırka grubuna teklif edeceği kanun tasarısı haline gelir. Atatürk'ün son yıllarında Cumhurbaşkanlığı Umumi Katipliğini yapmış olan Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ün bu değişiklik için gereken madde tasarılarını daha önce hazırladığını, hatta kendisi vasıtasıyla ve mahrem olarak adliye vekili ve İzmir mebusu Seyit Bey'e de tetkik ettirip tasvibini aldığını nakleder. Buna göre bu hazırlık çalışmaları 28 Ekim gecesi Çankaya'da ve İsmet Paşa'nın kalemiyle son şeklini almış oluyor demektir. İşte o küçük defterdeki notlar bu heyecan verici gecenin hikayesidir. Nitekim ertesi gün Çankaya'da alınan tertibat yürür. Kemalettin Sami Paşa fırka grubuna işe bir çıkar yol bulunması için Gazi'nin davet edilmesi teklifinde bulunur. Gazi davet edilir, gelir ve bana biraz müsaade edin, bir teklifim olacaktı dedikten sonra bir önceki akşam Çankaya'da hazırlanan tadil tasarısını grup katibine verir. Okutur, hikayenin sonu ise bilinir şekilde gelişir. Gazi'nin teklifi müzakereleri yeniden alevlendirir. Fakat artık varılacak netice bellidir. İsmet Paşa söz alır. Fırka reisinin teklifini kabule ihtiyaç kat'idir. Dünya bizim bir hükümet şekli görüştüğümüzü biliyor. Bu müzakereler bir neticeye bağlanıp ifade etmemek zaaf ve karışıklığı sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir tecrübeden bahsedeyim. Avrupa diplomatları bu hususta beni ikaz ettiler, uyardılar. Sizin devletin reisi yoktur dediler. Bugünkü şekildeki reis meclis reisidir. Demek ki siz başka bir reis bekliyorsunuz dediler. Avrupa'nın düşüncesi işte budur. Halbuki biz böyle düşünmüyoruz. Millet hakimiyetine, mukadderatına fiilen kendisi el koymuştur. O halde bunun hukuki ifadesini söylemekten neden çekiniyoruz? Cumhur reisi olmadan baş vekil intihabı kanunsuz olur. Bundan şüphe edilemez. Gazi Paşa Hazretleri'nin teklifinin kanunlaşması lazımdır. Umumi zaafın üstüne aldığı mesuliyetin icabına göre hareket etmek zaruridir. Buhran dirve noktasına varmıştı. Ya her şey kaybedilecek ya ileri geri didinmeler arasında varılan doruk aşılacaktı. İşte tam bu noktada meclisin en yaşlısı olan tarihçi Müderris Abdurrahman Şeref Bey söz aldı ve çocuğun adını koydu. Hükümet şekillerinin tadat edilmesine, sayılmasına lüzum yok. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır ama bu ad bazılarına hoş gelmezmiş. Varsın gelmesin. Galeyan son haddindeydi. Hala tartışmaya devam etmek isteyenler vardır. Ama müzakerelerin yeterliği kabul edildi. Fırka, içtima sona erdi ve hemen meclis umumi heyet toplantısı yapıldı. Saat öğleden sonra 6'ydı. O sırada kanuni esasi encümeni teklifin mazbatasını hazırladı. Nihayet reis vekili tasarıyı müzakereye koydu. Okuttu ve tasarı yaşasın cumhuriyet sesleri arasında kabul edildi. Ardından cumhur reisi seçimine geçildi. Reis neticeyi bildirdi. Cumhur reisi seçimine 158 mebus katılmış ve mevcudun ittifakı ile Gazi Mustafa Kemal Paşa cumhur reisinde seçilmişti. 29-30 Ekim gece saat 8.30. Türkiye artık bir cumhuriyetti. Rauf Bey hatıralarında bundan bahsederken o gece sabaha karşı top sesleriyle yatağından uyandığını, cumhuriyetin ilanını böyle öğrendiğini anlatır. Muhakkak ki olaylar hızlı gelişiyordu ve tarihin bu türlü gelişmelerinde o gelişmeleri önceden sezemeyen veya ona ayak uyduramayanlar muhakkak ki onların dışına itilir ve dışında kalırlar. İsmet Paşa başvekil. Cumhuriyetin ilanı İstanbul basınını gene küplere bindirdi. Bu tabii neticeyi sık boğaza getirmiş bir hal birkaç saat içinde kanunu esasi değişikliği yapılıvermesi, en yumuşak tabiriyle gayri tabii bir hareket, medeniyet dünyasını anlamış, okumuş, incelemiş, devlet idaresine ehil olmuş kafalardan çıkmayacak bir muhakeme eseri gibi sözlerle hafife alındı. Yahut mesela cumhuriyet akış ile, doğa ve şenlik ile, şehri ayin ile yaşamaz. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Millet meclisinde bir afsun yapıldı gibi ancak önde koşan hadiselere arkadan bakan insanların kaleminden çıkan bu türlü sözlerle küçültülmek ve şüpheye düşürülmek istendi. Bu arada mesela Amerika İstiklal Hareketi'nin önderi George Washington'dan misal getirilerek Gazi'nin de ortadan çekilmesini, sahneden silinmesini isteyen yazılar da vardı. Bu arada mesela eski başvekil ve o günlerde hatta Ankara'da dahi bulunmaya lüzum görmeyen Rauf Bey de her manaya gelip bir takım beyanlarda bulundu ve bunlardan şu mana çıkıyordu ki cumhuriyetten önceki hükümet şekli Türkiye için en muvafık hükümet şeklidir. Bu bulanık havada İstanbul'da daha şüpheli çabalarda kendisini hissettiriyordu. Ortaya yeniden halife ve hilafet meselesi de atıldı. Hatta bizzat halife mesela Ahmet Emin'i kabul ederek kendisine kendi makamına dokunulamayacağını anlatıyordu. Halifenin bütün müminler tarafından teveccüh gördüğü, Asya'nın en ücra köşelerine kadar İslam aleminden binlerce mektup ve telgraf alındığı, birçok yerlerden tazimat heyetleri geldiği, ancak İslam aleminden bir itiraz olmadıkça halifenin çekilmeyeceği vesaire. Halbuki halifeyi halife sayan İslam alemi değil, Ankara'daki millet meclisiydi. İslam alemi baştan başa esirdi ve halifeden önce kendisini kurtarma yolunu aramalıydı. Kaldı ki asırlar ve asırlarca ne İslam alemi hilafete bir güç katmış ne de halife İslam alemiyle ilgilenmişti. Cumhuriyetin ilanı sırasında kabine zaten istifa etmiş haldeydi. Öyle olmasa da istifası lazımdı. 30 Ekim'de yeni kabine Malatya mebusu İsmet Paşa tarafından kuruldu. Yeni kabine şöyle teşekkül etti. Başvekil Malatya mebusu İsmet Paşa, Şeriye vekili Saruhan mebusu Mustafa Fevzi Efendi, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekili İstanbul mebusu Müşir Fevzi Paşa, Dahiliye vekili Kütahya mebusu Ferit Bey, Maliye vekili Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Efendi, Müdafaa-i Milliye vekili Karasi mebusu Kazım Paşa, İktisat vekili Trabzon mebusu Hasan Bey, Adliye vekili İzmir mebusu Seyit Bey, Marif vekili Adana mebusu Muhtar Bey, Nafıa vekili Behiç Bey, Sıhhiye vekili İstanbul mebusu Doktor Refik Bey, İmar İskan vekili İzmir mebusu Mustafa Necati Bey. 19 Kasım'da ise Gazi Mustafa Kemal Halk Partisi Genel Başkanlığı İsmet Paşa'ya devretti. Bu surette ikinci adam yeni rejimde fiilen ve resmen yerini aldı. Yeni başvekilin ilk siyasi meydan savaşı Gazi ve İsmet Paşa'nın en eski arkadaşlarından biri olan Rauf Bey'e karşı oldu. Rauf Bey genç bir deniz subayı olduğu günlerden 1908 Genç Türkler İhtilali'nden beri siyasetin içindeydi. Ama mizacı ve ruh yapısı bakımından biraz kapalı, çekingen yahut mutedil bir insandı. Onun bu halini sezen muhafazakar unsurlar, onda kendileri için bir lider hali görerek onun Gazi'ye karşı direnebileceği ümitlerini daima belirtmişlerdir. Bu defa da İstanbul basınının bezirganları aynı usulü kullanmak istediler. Rauf Bey'in İstanbul'a çıkan Vatan ve Tevhidi Efkar gazetelerinde Cumhuriyet ve rejim meselesiyle ilgili önemli beyanları yayınlandı. Ankara bu beyanları Cumhuriyet'in meşruluğuna gölge düşürücü şekilde aldı. Nihayet 22 Kasım'da İş Parti grubunda geniş ve etraflı bir tartışmaya yol açtı. Burada Rauf Bey'i suçlayanların başında İsmet Paşa vardı. Bu suçlamalar hakikaten sert, müsamahasız, insafsız oldu. Rauf Bey savunmasında rejimin esasının kuvvetini milletten alan idare şekli olacağına, isim meselesinin önemli olmadığına değinerek işi tatlıya bağlamak istedi. Fakat İsmet Paşa kesin ve kararlıydı. Rauf Bey ve bazı arkadaşları İstanbul'da halifeyi de ziyaret etmişlerdi. İsmet Paşa buna da saldırdı. Halifeyi ziyaret meselesi, halife meselesidir. Halife ordularının bu memleketi harabeye çevirdiğini bir devlet adamı olarak unutamayız. Bir halife zihninden bu memleketin mukadderatına karışmak arzusunu geçirirse o kafayı behemehal koparırız. Herhangi bir halife gelenek, fikir, şekil, usul yoluyla açık veya gizli Türkiye'nin mukadderatından alakadarmış gibi bir vaziyet almak isterse, Türkiye'nin devlet adamlarını tatif edermiş, onlara iltifat edermiş gibi bir zihniyet ile düşünürse onun bu hareketlerini vatana hiyanet sayacağız. Hülasa bu fırka tartışmaları yalnız Rauf Bey'in ve arkadaşlarının geleceğini meydana çıkarmakla kalmamış, halifenin de pek yakında yolcu olacağını ve halifeliğin de padişahlık gibi tarihe karışacağını sert, açık, kesin bir şekilde ortaya koymuştur. İsmet Paşa'nın bu meselelerdeki müdahaleleri kararlı, ağır ve etkiliydi. Halife son günlerini yaşıyordu. Nitekim öyle de oldu.